Ayrım 20, sayfa 211. İnönü Cumhurbaşkanı. Atatürk'ün ölümünden sonra İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığına getirildi. İnönü, Atatürk'ün son yıllarında aralarında çıkan fikir anlaşmazlığı yüzünden kenara atılmıştı. O zaman başbakan olan Celal Bayar, Halk Partisi'nin isteğiyle İnönü'yü Cumhurbaşkanlığına getirdi. Atatürk, demokratik rejimi gerçekleştirememiş, diktatörlüğe geçmişti. Fakat bu diktatörlük hiçbir zaman terör derecesine varmamıştı. Zaman zaman basın hürriyetini tanımıştı. Nasıl ki bu devrede birçok ilerici dergiler yayınlanmış, Nazım'ın şiirleri, benim tercüme ettiğim Marksist eserler basılmış, satılmış, polis bunları toplattığı halde birer mahkeme konusu yapılmamıştı. Fakat İsmet İnönü tek parti, tek şef sisteminin en şiddetli yürütücüsü oldu. İlerici fikirlere, bu fikirlerin tartışılmasına dahi göz yumulmadı. Zaten Atatürk devrinde dahi şiddet tedbirleri en ziyade İnönü tarafından yürütülmüştü. İsmet Paşa iktidara geldikten sonra Halk Partisi içindeki bürokrat grup kuvvetlendi. Cemiyetler Kanunu ile teşkilatlanma hürriyeti hemen de yok edildi. Mevcut teşkilatlar kontrol altına alındı. Basın şiddetli bir baskı altına girdi. Kanunlarda yapılan değişmelerle 1924 Anayasası'nın sağladığı nispi hürriyetler dahi yok edildi. Sollara karşı baskı artırıldı. İlerici sol dergiler kapatıldığı gibi 1938 yılında Nazım Hikmet önemsiz bir sebeple tevkif edildi. 28 sene hapse mahkum edildi. Gizli çalışmak zorunda bırakılan komünistlere karşı şiddet artırıldı. Nazım ordu içinde komünizm propagandası yapmak, orduda ihtilal çıkarmak iddiasıyla askeri mahkemeye sevk edildi. Yavuz Zırhlısı'nda kapatıldığı hücrede işkencelere tabi tutuldu. Nazım'ın tevkifine sebep gösterilen olay hiçbir kanuna sığmayan, delilleri olmayan sudan bir sebepti. Nazım kendisinden imzalı kitap isteyen Harbiyeli bazı gençlere imzalı kitaplarını verdiği için ordu içinde ihtilal hazırlamak gibi bir cürümle suçlandırılmıştı. Oysa Nazım'ın verdiği kitaplar kitapçılarda serbest satılıyordu. Bu olay ilericileri, solları korkutmak için yüksek kademelerde kararlaştırılmış, emniyet tarafından tertiplenmiş bir suikasttı. Nazım bu yüzden 14 sene hapishanede yattı. Bir Dreyfus gibi hayatının, gençliğinin en verimli senelerini demir parmaklıklar arasında geçirmek zulmüne uğradı. Bundan sonra memlekette ilerici hareketler kösteklendi. Meydan gericilere, ırkçılara, faşistlere bırakıldı. Sayfa 213. Pan Türkistler baş kaldırıyor. 1939 yılının ilkbaharı. Hitler emperyalistlerden gördüğü yardımla isteklerini artırıyor. Polonya'ya saldırmaya hazırlanıyor. İngiltere ile Fransa ne pahasına olursa olsun harbi kendilerinden uzaklaştırma amacında. Durmadan faşistler yararına fedakarlıklar yapıyor. Almanların, İtalyanların istilacı emellerini kuvvetlendiriyorlar. Ben bugünlerde Tan'da yazdığım yazılarda Münih Anlaşması ile barışın pamuk ipliğine bağlandığını, faşistlere yapılan fedakarlıkların barışı kurtaramayacağını, aksine Hitler'in harpçı emellerini körüklediğini iddia ediyorum. Bir taraftan da memlekette gittikçe yayılmakta olan ırkçılığa, yeni nizam propagandalarına karşı savaşıyorum. Bu yazılar faşist basında hücumlara uğruyor. Havada barut kokusu var. Devlet adamları arasında basında fikirler ayrılıyor. Kimi İngiltere ve Fransa'nın bir ikinci dünya harbinde yıkılacaklarına, zaferi Almanların kazanacağına inanıyor. Almanya'ya karşı hiçbir ittifaka girilmemesini istiyor. Kimi Almanya'nın bütün kuvvetine rağmen hem emperyalistlere hem de Sovyetler Birliği'ne karşı açacağı bir harpte yenileceğini söylüyor. Türkiye'nin Batı bloğuna girmesini istiyor. Sovyetlerin de er geç İngiltere ve Fransa ile bir anlaşmaya varacağına inanıyor. Hitler Almanya'sı bu sarsıntılı durum içinde Türkiye'yi kendi cephesine çekme çabasında. Politika çevrelerinde olduğu gibi ırkçılar ve pan-Türkistler arasında da gizli çalışmalar yapılıyor. Bir taraftan Birinci Dünya Harbi'nde Alman ordusuyla silah arkadaşlığı yapmış bazı generalleri elde etmeye çalışıyor. Bir taraftan da komünizme, Sovyetler Birliği'ne karşı bir politika yürüten pan-Türkistleri gizliden gizliye teşkilatlandırıyorlar. Türkçülük akımı Türkiye'de yeni değildir. Daha Birinci Dünya Harbi'nden başlamış bir akımdır. Çarlık Rusya'sından Türkiye'ye kaçan Resulzade Emin, Ayaz İshaki, Sadri Maksudi, Yusuf Akçora, Ahmet Ağoğlu, Turan idealiyle ortaya çıkmışlardı. Çarlık Rusyası'nda bulunan Türk aslından halkları kurtarmak gibi bir hayal peşinde koşuyorlardı. Bu işi kendi kudretleriyle başaramayacakları için Türkiye'yi bir alet olarak kullanmak istiyorlardı. Aynı asıldan, aynı milletten olan insanlar arasında birbirlerine yakınlık, sevgi duymak başka bir şey, Türk milletini Türk bayrağı altında toplamak başka bir şeydi. Bu bir hayal olduğu kadar emperyalist bir nitelik taşıyan akımdı. Yeni kurulmakta olan Türkiye'yi böyle bir maceraya sürüklemek, Birinci Dünya Harbi'nde olduğu gibi onu yıkılışa götürmek olurdu. İkinci Dünya Harbi'nin arifesinde Atatürk zamanında kökü kazınmış olan bu akımın tekrar baş kaldırması rastgele bir olay değildi. İkinci bir Dünya Harbi'ni hazırlayan Hitler Almanyası, Türkiye'yi kendi cephesine çekmek için bunlardan faydalanmak amacını güttü. Goebbels'in yardımıyla Turan Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyet Türkçülük akımını kuvvetlendirmek için politik çalışmalara başladı. Bu fikirleri yayan irili ufaklı dergiler meydana salındı. Bozkurt, Çınaraltı, Börü, Millet, Orhun, Dönüm, Türk Yurdu vesaire. Bunun gibi bazı günlük gazetelerde, Cumhuriyet, Tasviri Efkar ve diğerlerinde bazı yazarlar bu fikirleri savunmaya başladılar. Milliyetçilik maskesiyle ortaya çıkan bu dergiler Almanya'nın zaferleri sırasında Türkiye'nin Almanya'nın yararına harbe girmesini savundular. Turancılar yayınladıkları broşürlerde Nihal Adsız, Dalkavuklar Gecesi adlı broşüründe Atatürk'ün milliyetçiliğine çatıyor, halka Sovyet düşmanlığını yaymaya çalışıyordu. Turancılara başkanlık eden Nihal Adsız, Hitler gibi alnına perçem düşürüyor, evinin bahçesinde Gandhi gibi beyaz don, gömlekle gezerek müritlerine vaizler veriyordu. İşte bu gerici duruma karşı Tan gazetesinde bir kampanya açtık. Atatürk'ün dış politikasının anti-emperyalist olduğunu, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını, kendi sınırları içinde bağımsızlığını savunmaktan başka kaygısı bulunmadığını belirttik. Almanya ile beraber harbe girmenin en büyük tehlike olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu yüzden ırkçılarla yaptığım tartışmalar yüzünden defalarca mahkemelere düştüm. Çeşitli hakaretlere uğradım. Bunları aşağıdaki bahislerde anlatacağım. Sayfa 215. İngiliz-Türk Anlaşması. Batı devletleri Münih Anlaşması'nı yaptıkları zaman harbi Sovyetlere doğru ittiklerine inanıyorlardı. Faşist devletlerle aralarında olan menfaat zıddiyetlerini bu yolla çözeceklerini umuyorlardı. 1939 Mart'ında Hitler'in kuvvetleri Çekoslovakya'nın Südetler'den öteye kalan yerlerini işgal etti. Çekoslovakya'nın işini bitirdikten sonra hemen Polonya'yı işgal hazırlıklarına başladı. 1939 yılının Nisan ayında İtalya ansızın Arnavutluğa asker çıkardı. İngiltere ve Fransa'nın acizinden yüz bulan Almanya'dan sonra İtalya'da Balkanları istila için yola çıkmıştı. İtalya'nın öteden beri Türkiye'nin güney sahilleri üzerinde gözü vardı. Arnavutluğa inmesi Türk devlet adamlarını telaşa düşürdü. Artık Balkan Birliği'nin Türkiye'nin ve Balkanların güvenliğini sağlayamayacağını anlıyorlardı. Bu endişe ve telaşların devam ettiği günlerde Türk halkı ile beraber bütün Avrupa'yı hayretler içinde bırakan bir olay meydana geldi. İnönü Cumhurbaşkanlığına geldikten sonra kendisine düşman saydığı Celal Bayar'ı kenara atmış, Doktor Refik Saydam'ı başbakanlığa getirmişti. 12 Mayıs 1939'da Doktor Refik Saydam Ankara'da Millet Meclisi'nde İngiliz Başbakanı Chamberlain Londra'da Avam Kamarası'nda Türkiye ile İngiltere'yi birbirine bağlayan bir bildiri okudular. Bu bildiride İngiltere ile Türkiye'nin sıkı konuşmalardan sonra iki devletin milli güvenliği yararına olarak karşılıklı taahhütlerle uzun müddetli bir anlaşmayı imzalamayı karar altına aldıkları bildiriliyordu. Böylece Türkiye artık tarafsızlıktan çıkıyor, Batı devletlerinin tarafına geçiyordu. Bu bildiri kamuoyunda, basında memnuniyetle karşılandı. Ancak Almanya ile birleşmek isteyen Turancılar, faşistler bir taraftan İngiltere ile yapılan anlaşmayı tenkit ediyor, bir taraftan da Sovyetlere saldırıyorlardı. İngiliz-Sovyet konuşmaları başlamıştı. Fakat İngiltere ve Fransa hala Sovyetlere karşı Hitler'le anlaşma işini terk etmiş değillerdi. Faşist saldırganlara karşı müşterek mukavemet politikasını samimi olarak dönmüş değillerdi. Bir taraftan Sovyetlerle konuşuyor, öte yandan Hitler'le anlaşmak için yollar arıyorlardı. İngiliz ve Fransız halkları hükümetlerinden Sovyetlerle yakın bir işbirliği istiyorlardı. Bu baskılar altında İngiliz ve Fransız hükümetleri asıl hedeflerini gizlemek için Sovyetlerle konuşmalara başladılar. Bir taraftan da bu konuşmalarla Hitler üzerinde baskı yapmak istiyorlardı. Kendisine karşı muazzam bir birlik kurulmakta olduğunu görünce Hitler'in yumuşayacağını umuyorlardı. Sovyetler Birliği harbi önlemek için İngiltere ve Fransa ile anlaşmayı gerekli görüyordu. Fakat konuşmalar İngilizlerle Fransızların Sovyetlerle gerçekten bir işbirliği yapmak niyetinde olmadıklarını gösterdi. Sovyetlerle bir anlaşmaya varmak için Moskova'ya giden Stafford Cripps hiçbir anlaşmaya varamadan döndü. Çünkü İngiltere ve Fransa'nın asıl amacı harbi batıdan doğuya çevirmek, konuşmalarla vakit kazanmaktı. İngilizlerle Fransızların Sovyetlere yaptıkları teklifler Sovyetler tarafından kabul edilmedi. Emperyalist devletler üzerlerine hiçbir mecburiyet almıyor, bütün yükü Sovyetlere yüklüyorlardı. İngiliz, Fransız tekliflerine göre eğer kendileri Almanlarla bir harbe tutuşurlarsa Sovyetler kendilerine yardım edeceklerdi. Fakat Sovyetlerle Almanlar bir harbe tutuşurlarsa kendileri bu harbe girmeyeceklerdi. Bu sebeple Sovyetler eşitlik esasına aykırı olan bu teklifi kabul etmediler. Üç devlet arasında karşılıklı yardım anlaşmasının imzalanmasını istediler. Bu anlaşmaya göre üç devlet Avrupa'da bir saldırı karşısında kalırlarsa veya Polonya'ya, Baltık devletlerine, Belçika'ya, Türkiye'ye bir saldırı olursa üç devlet de saldırıya uğrayanlara yardım etmeyi taahhüt edeceklerdi. Bu birlik faşist Almanya'ya karşı muazzam bir cephe olacak, belki de harbi önleyecekti. Fakat İngiliz ve Fransız hükümetleri karşılıklı taahhütler yükleyen böyle bir anlaşmayı imzalamaktan çekindiler. Bunun sonucu olarak konuşmalar kesildi. Sovyetler için kötü bir durum meydana gelmişti. Sovyetler Birliği tamamıyla yalnız bırakılmıştı. Harp tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Sovyetler ne pahasına olursa olsun kendilerini bu tehlikeden kurtarmak istiyorlardı. Bu sıralarda Alman hükümeti Sovyetlere bir saldırmazlık paktı imzalamayı teklif etti. Bu teklif Sovyetlerin İngiltere ve Fransa ile anlaşmaktan ümitlerini kestikleri bir devirde yapılmıştı. Sovyetler Birliği ile konuşmalara girişmek üzere Almanya hükümeti Dışişleri Bakanı von Ribbentrop'u Moskova'ya gönderdi. Hitler Sovyetler Birliği'ne saldırmazlık anlaşması teklif ettiği zaman Sovyetlere karşı harp açmaktan vazgeçmiş değildi. Fakat iki cephede birden harp etmemek için şimdilik Sovyetleri dışarıda bırakmak istiyordu. Önce emperyalistleri mağlup etmeyi, sonra Sovyetlere saldırmayı uygun görmüştü. Sovyetler Birliği de bu anlaşmayı yapmakla vakit kazanmak, hazırlanmak istiyordu. Sayfa 218. Harp başlıyor. 1 Eylül 1939'da Almanya Polonya'ya saldırdı. Polonya halkı istilacı faşist ordulara karşı şiddetli bir dayanma gösterdi. İşçiler, halk büyük bir kahramanlıkla memleketlerini korumaya çalıştılar. Polonya Hitler'in şiddetli hücumlarına dayanacak durumda değildi. Hitler'in faşist orduları Polonya halkını kılıçtan geçirdi. Kurduğu toplanma kamplarında yüz binlerce Polonyalıyı fırınlarda yaktı. Çeşitli işkencelerle öldürdü. Polonyalılar Sovyet yardımını reddettiklerine pişman oldular. Ama başlarındaki faşist hükümetin hiyaneti ve İngiltere ile Fransa'nın taahhütlerinden dönmesi yüzünden bu akıbete düştüler. İngiltere ve Fransa 3 Eylül 1939'da Almanya'ya harp ilan etti. Böylece milyonlarla insanın ölümüne, ülkelerin yıkılmasına sebep olan İkinci Dünya Harbi başlamış oldu.